Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 30.
Sen ona sorma dedi Cahit. Git konuş şu kadınla. İlhan, durun bir dakika, ne yapıyorsunuz diyerek Madonna'ya engel olmak istedi. Ama kadın Cahit'in işareti üzerine hızla yerinden kalkıp bara yönelmişti bile. Barda oturan kadın da sanki önceden kendisine durum anlatılmış gibi hiç şaşkınlık belirtisi göstermeden çapkınca gülerek İlhan'a el salladı ve yanına çağırdı. Cahit de İlhan'ı kaldırdı ite kaka. ''Hadi bir danstan bir şey çıkmaz.'' dedi. ''Beğenmezsen bırakırsın. Seni yiyecek değiller ya.'' İlhan isteksizce gitti kadının yanına. Hiç konuşmadan dans etmeye başladılar. Bir ara İlhan baktı, Madonna masaya geri dönmemiş. Bardaki yerine yeniden tünemişti. Orkestra çok ağır bir parça çalmaktaydı. Kadın bütün vücuduyla İlhan'ın vücudunun altıdan kalıbını çıkarmak istercesine sımsıkı sarılmıştı ona. Cahit garsonu çağırarak Madonna'ya bir şampanya yolladı. Madonna eliyle bir öpücük göndererek teşekkür etti. Bu sırada İlhan'la dans ettiği kadın birbirlerinden biraz uzaklaşmışlardı. İlhan bir şeyler söylüyor, kadın başka yere bakıyordu. Cahit hatta tartıştıklarını bile düşündü. Derken müzik hızlandı. Kadın adeta kendisini kurtarmak istiyormuş gibi İlhan'ın kollarından sıyrılarak hızla uzaklaştı pistten. İlhan hiç oralı olmadan sallana sallana masaya döndü. Cahit merakla, "Hayrola?" dedi. "Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi?" "Yo, fena bir kadın değil ama pazarlıkta uyuşamadık." "Ne pazarlığı?" "Pazarlık dediysem, daha doğrusu benim söylediğim fiyat ona uygun gelmedi herhalde." Kızdı, bıraktı dansı. "Sen ona para mı teklif ettin?" "Herhalde evlenme teklif edecek değildim." Kaşları çatıldı Cahit'in. "Hiç komik değil," dedi. "Beni rezil ettin." "Yahu, demin Madonna'nın ne dediğini duymadın mı? Madonna benim dostum. O kadın da Madonna'nın arkadaşı. Sen para teklif etmekle hepimize hakaret etmiş oldun." İlhan omzunu silkti. "Kusura bakmayın ama bizim orada bu gibi durumlarda, yani dostlarım bana anlattıklarına göre, ancak Diyarbakır'a gidilir ve az veya çok bir bedel ödenir." Cahit masanın üzerinden eğilerek İlhan'ın gözlerinin içine baktı. "Bunu mahsus yaptın değil mi? Küçük beyimize iyilik yaramıyor anlaşılan." "Öyle değil. Siz kendinizden başka kimseye önem vermez misiniz?" "Ben mi? Yok canım. Aslında benim bir kukla olduğumu bilmezmiş gibi konuşma. Ben yengemin oyuncağıyım. İplerim onun elinde. Galiba bu sizde bir saplantı haline gelmiş. Durumunuz o kadar da kötü olamaz. Bildiğim kadarıyla yengeniz sizi çok seviyor, şımartıyor." Cahit sinirli bir hareketle tabakasından bir sigara çıkarıp yaktı. "Sizin Sevin'in ağabeyisi Emin'in, yani yakın dostlarınız birer idealist, birer havari pozunda olduğunuzu biliyorum," dedi. "İdealist demek bence kendisini her an başkalarına karşı hesap vermek zorunda sayan bir budala demektir. Yanlış mı düşünüyorum?" "Siz de hesap veriyorsunuz. Özgürlüğünüz sandığınız gibi sınırsız değil. Sizin de topluma karşı görevleriniz var." Sigarasından derin bir soluk çekti Cahit. "Ben toplumdan dışlanmış bir ana babanın çocuğuyum," dedi. "Babam gezici bir tiyatronun trapezcisiymiş. Pek iyi bilmiyorum, ya tiyatronun kasasını ya da başka bir yerin kasasını soymuş. Annemi de baştan çıkarmış, daha önce birlikte Laskiye'ye kaçmışlar. Yıllar sonra işleri iyice kötüye gidince babam kendisini asmış. Annem kaybolmuş. Babamın metresi bana bakmaktan usanmış, dayıma yazmış. Beni yanlarına almalarını istemiş." İlhan başını önüne eğmiş, dalgınca dinliyordu Cahit'i. "Bu hikayeyi ablamdan dinlemiştim," dedi. "Galiba bu da sizin vazgeçilmez saplantılarınızdan biri." Cahit alaycı bir gülüşle süzdü İlhan'ı. "Seni beni adam etmekle mi görevlendirdi yoksa Nüket? Ondan beklenir böyle şeyler." "Anladığım kadarıyla ablam sizi çok seviyor." "Demek beni seviyor. Bak, bunu duyduğuma sevindim." "Alay etmeyin." Kaşlarını çattı bu kez Cahit. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Nükhet, senin o Allah'ın cezası yerde çalışmandan çok tedirgin. Ben araştırdım. Tünel işi bitmek üzereymiş. Anladık, idealistsin falan da. Her neyse, o iş biter bitmez burnunu yeni bir belaya sokmadan atla İstanbul'a gel. Bizim holdingde her zaman sana göre iş var. İstersen İstanbul'daki şantiyede de çalışabilirsin. Teşekkür ederim ama ben... Ama bak, buraya geldiğin zaman dikkat et, başkalarının işlerine burnunu sokma. İlhan bu saldırıya fazla önem vermedi. Siz bilirsiniz, dedi. Ben içten konuşuyorum. Şu evlilik konusundaki açmazınızı biliyorum. Ama galiba bunu da abartıyorsunuz biraz. Tabii Sevin'in durumu çok üzüntü verici. Merak etme, iyileşmesi için elimden gelebilecek hiçbir şeyi esirgemem. Ya Sevgi? Sen Hristiyan olsan herhalde misyoner olurdun. Kalkalım mı? Nasıl isterseniz. Cahit, garsonun getirdiği hesaba bakmadan masaya bir tomar para bırakıp kalktı. Madonna ortalıkta görünmüyordu. Öteki kadın da yoktu görünürde. Kapıdan çıkmak üzerelerken İlhan, ''Sevin'i ziyaret etmek isterdim.'' dedi. ''Ben de onun bir ağabeyi sayarım.'' ''Tabii, ne zaman istersen. En iyisi öbür gün bana telefon et, ben seni götüreyim.'' Çıktılar. Onları görür görmez değnekçi yağmur altında muşambasının kukuratasını başına geçirerek koştu. Cahit'in Peugeot'sunu sundurmanın önüne getirdi. Arabaya binip hareket ettiler. Yağmur o kadar hızlı yağıyordu ki bütün hızıyla çalışan silecekler camı temizlemeye yetişemiyorlardı. Cahit, Sevinlerin başına o korkunç kaza geldiğinde de böyle bir yağmur yağıyormuş, dedi. O gece ben yine buradaydım. Yine Madonna ile birlikteydim ve ona kaderimden şikayetçi olduğumu söylemiştim. Radyoyu açtı. Ya arabesk türü bir şarkı, ya yorucu bir rock, ya da çevre sorunlarıyla ilgili bir konuşma. Radyoyu kapattı. Ne tuhaf, dedi. Bazen feleğin işleri karıştırmak için kasıtlı bir özen gösterdiğini düşünüyorum. Söz gelimi Sevin. Tertemiz, çok tatlı, romantik, okuyan, kafası işleyen, melek gibi bir kız. Bir de beni düşün. Onun yanında iblis sayılırım ben. O kadar da değil. Hepimizin iblis ya da melek yanlarımız vardır. Konu bu değil. Şimdi şu zavallı kızın başına bu iş gelmeseydi... Ama diyeceksin ki benimle evlenince ne olacak? Onun gibi bir kız için benden büyük trafik kazası olabilir mi? İlhan gülmeye başladı. Kendinizi herhalde şu spor araba yerine koymazsınız. Belki de bir tanker. Doğru. Peki söylediklerinizin felekle ilgisi ne? Bir kırmızı ışıkta durdular. Bu akşam seni o kadınla dans ederken izledim. Sen herhalde bir sokak kadınıyla yatarken bile önce onun orgazm olmasını beklersin. Kim bilir? Acıdığın için mi, yoksa böyle bir şeyi erkeklik görevi saydığın için mi? Sanmıyorum. Benim için insan, insandır. Hele acı çekiyorsa. İster bedenen, ister ruhen. Yeşil ışık yandı, araba hareket etti. Nükhet o dönmeden yatmıştı. Farkında olmadan epeyce içmiş bulunan İlhan, kapıyı açan Ayşim'i yine geceleri odasına gelirken giydiği o baştan çıkarıcı gecelikle görünce, kendi kendisine verdiği bütün sözlere karşın onu yine kucaklayıp öpmek, odasına gelmeye razı etmek istedi. Beklemediği kadar güçlü bir direnişle karşılaştı. Epeyce itişip kakıştılar ama sonunda kız kendisini kurtarıp kaçtı. İlhan her şeyin çok sessiz olup bittiğini sanıyordu ama bir ara Nükhet'in kapısının aralandığını, ablasının onları hayret ve belki de biraz korkuyla izlediğini fark etmedi. Vaktin gece yarısının çoktan geçmiş olmasına karşın bir türlü uyuyamamış olan Sevin, pencerenin önünde tekerlekli koltuğunda otururken içinin titrediğini hissediyordu. Oysa bütün gece yağan yağmur havayı serinletmeye yetmemişti. Sinirsel bir titremeydi bu. Cahit'in ne kadar hızlı araba kullandığını biliyordu. Bu gece ona yakın iki insan, o hızlı kullanılan arabayla, üstelik içkili olarak, kim bilir nerelerde gezinecekler, ne tehlikelerle karşılaşacaklardı. Böyle düşünmesinin saçma olduğunu biliyordu ama, başka şeyler düşünmeye çalışması fayda vermiyordu. Derken, Uzaktan bir otomobilin farları yaklaştı. Sevin'in odasını çaprazlamasını aydınlattıktan sonra bahçe kapısının önünde durakladı. Bir teneke şıngırtısıyla eş zamanlı olarak durdu. Arabanın çöp bidonuna çarparak devirdiğini tahmin etti Sevin. Sandalyesini biraz daha yaklaştırdı pencereye. Gerçekten de Cahit'in spor arabasıydı bidonu deviren. Kapı açıldı, Cahit güçlükle çıktı içeriden. Kapıyı kapatmadan, farları söndüremeden, yalpalayarak eve doğru yürüdü. Haşkin'in kulübesinde dertlenir gibi kısık sesle havladığı duyuldu. Sevin, bütün vücudu yay gibi gerilmiş bir halde, merdivenleri çıkıp odasına yaklaşan ayak seslerini dinliyordu. Az sonra da yatak odasının kapısı özensiz bir biçimde açıldı. Ayakta zor duruyordu Cahit. Arkasından vuran aydınlıkta vücudunun boyutları olduğundan çok daha genişlemiş gibi görünüyordu. ''Sen daha uyumadın mı?'' dedi tam bir sarhoş ağzıyla. Sevin başıyla ''Hayır'' diye işaret etti. ''Doktor böyle mi dedi sana?'' Sevin yine başıyla ''Hayır'' diye işaret etti. ''Yoksa beni mi bekliyordun?'' ''Uykum kaçtı, yağmur sinirlerimi bozdu o kadar.'' ''Neden?'' Yağmur yağmurdur. Ha anladım. Şu kaza da böyle bir gecede olmuştu. Sevgili nişanlım benim başıma da öyle bir kaza gelir diye kaygılanıyor. Benim hızlı araba kullanmamdan şikayetçisindir ya. Sevin elleriyle yüzünü kapattı. Cahit, lütfen beni üzüyorsun. Korkma, bana bir şey olmaz. Ben acı patlıcanım. Yaklaştı, Sevin'in yanına oturdu. Elleriyle genç kızın yüzünü avuçlayarak gözlerinin içine baktı. ''Sen şimdi kendini acınacak bir durumda görüyorsun değil mi?'' Felçli ve başkasının merhametine sığınan biri. Sevin başını önüne eğdi, Cahit ellerini çekti. ''Sana daha ilk gün söylemiştim.'' dedi Sevin. ''Beni sırtında taşımak zorunda değilsin. Bu o kadar kolay değil. Aslında çok kolay. Keşke bunu senin için, senin yerine ben yapabilsem.'' Cahit'in yüzünden kızılımsı bir dalga gelip geçti. ''Beni yanlış anladın.'' dedi. ''Senden ayrılmak isteyen kim? Seni sevdiğimi ne zaman anlayacaksın?'' ''Sen sarhoşsun.'' dedi Sevin soğuk bir sesle. ''Bu yeni bir şey değil.'' Sonra birden eğildi, Sevin'i kucağına aldı. Sevin elleriyle onu itip kendisini kurtarmaya çalışıyordu. Cahit oralı değildi. Pencerenin önünde durmuş, bahçeyi gösteriyordu ona. ''Dışarıda ne güzel bir yağmur yağıyor, görüyor musun? Niçin seninle yağmur altında dolaşmıyoruz?'' Ayaklarını oynatamadığı için elleriyle iterek vücudunu çekme savaşımındaydı Sevin. ''Lütfen'' dedi, ''lütfen Cahit, beni bırakır mısın?'' ''Soruma yanıt ver önce.'' ''Çünkü bacaklarım tutmuyor.'' ''Hayır.'' ''Çünkü bir gün nasıl olsa bu durum geçecek ve sen yürüyeceksin. Ama ikimiz de korkuyoruz sevgimizi açığa vurmaktan.'' ''Sevgi mi?'' Hayretle bakıyordu Cahit'in yüzüne. ''Sevgi mi?'' dedi yeniden. ''Benimle alay mı ediyorsun?'' ''Evet sevgi. Şimdi sen benimle yağmurda gezintiye var mısın?'' Sonra onun bir şey söylemesine fırsat bırakmadan eğildi. Bir eliyle yatağın üstüne atılı duran sabahlığını alarak Sevin'in sırtına koyduktan sonra koşarak odadan çıktı. Cahit, taraçanın merdivenlerinden inerken büyük hanımın penceresinde beyaz gecelikli bir gölge belirmişti. Onları gözleriyle izleyen büyük hanım, araba hareket ettikten sonra sağ omuzundaki bu kez genç yaşta yitirdiği küçük kız kardeşinin kılığında görünen melaikeye bakarak, ''Ben sana demiştim.'' dedi. ''Benim bu kızla cevher var. Er geç yola getirecek bu oğlanı.'' Yağmur dinmişti. Cahit'in arabası boğazda bir rıhtımın kenarına park etmişti. Sevin'le Cahit, arabanın hemen yanında rıhtım taşlarının üzerinde oturmuşlardı. Sevin, Cahit'e yaslanmıştı. Bütün vücudunu, ikisinin de ayaklarını rıhtımın aşağıya sarkıtıyordu. Rıhtımın hemen karşısında yan yana gece kulüpleri, diskolar ışıl ışıl yanıyor, sokaklara yayılan karmakarışık müzik seslerine arada genç çığlıklar karışıyordu. Cahit bir düşteymiş gibi adeta fısıltıyla konuşuyordu. ''Ben deliyim, şaşkınım, aptalım, ne yaptığımı bilmiyorum ve korkunç sıkılıyorum. Sen bana muhtaç değilsin. Hayır, ben sana muhtacım. Bana yardım et. Bana acımadığına inanabilsem yine aynı şey. Bir gün er ya da geç yürüyeceksin. Sana söz veriyorum. İyileştireceğim seni. Gerekirse bütün dünyayı dolaşacağız. Sen iyileşeceksin. Ama ben her gün biraz daha deliriyorum. Her taraf pislik içinde ve ben durmadan batıyorum. Yavaş yavaş kararıyordu. Karşıdaki gece kulüplerinin diskoların ışıkları. Cahit birden ayağa fırlayarak eğildi, Sevin'i yeniden kucağına aldı. Söyle, dedi. Söyle, benimle dans eder misin?
Ayrım sonu.